Ayrım 5.
4. Düşüncelerden çok açıklamaya yönelik sorular sorma. Terapistler bazen doğru bilişlere ulaşmada başarısız olabilirler. Bunun nedenlerinden biri soru sormada yapılan hatalardır. Niçin veya neden soruları genellikle terapistin ulaşmak istediği cevaplara varmasını engelleyen sorulardır. Örneğin, neden kendiniz üzgün hissettiniz sorusuna değişik şekillerde cevaplar verilebilir. Çocukken son derece içine kapalı bir çocuktum. Bunun etkisi olabilir. Ya da menstruasyon dönemindeyim. Onunla ilgili olabilir gibi açıklamalar getirilebilir. Oysa terapist o an kafanızdan neler geçiyordu gibi düşünceleri ortaya çıkarmaya yönelik tarzda sorular sorduğu zaman olumsuz otomatik düşüncelere daha rahat ulaşabilir. Genel kural olarak ne veya nasıl sorusu her zaman tercih edilmelidir. 5. Alternatif düşünce bulma güçlüğü. Bazı hastalar alternatif düşünce bulmada güçlük yaşayabilirler. Örnek: ders çalışmada güçlük yaşayan bir hasta kayıtlara alternatif düşünce bulamadığını yazıyor ve alternatif düşüncelerin aklına gelmediğini söylüyordu. Görüşmede bu konu şu şekilde ele alındı. Terapist: alternatif düşünceleri bulmada nasıl bir zorluk oluyor? Hasta: aklıma hiçbir şey gelmiyor. Terapist: zaman zaman görüşme içinde olumsuz düşüncelerini ele alıyoruz. Sana bu olaya farklı nasıl bakabilirsin? Nasıl yorumlayabilirsin diye sorunca gördüğüm kadarıyla çok zorluğun olmuyor. Ancak evdeyken farklı düşünceleri bulmada zorlanıyorsun. O sırada ne oluyor acaba? Hasta: aslında uğraşsam belki bulabilirim. Notları tutarken aklıma şunlar geliyor. Alternatif düşünce üretsem sanki ne olacak? Gerçekten benim nasıl hissettiğimi etkileyecek mi? Bunun pek fark edeceğini sanmıyorum. Farklı düşünsem duygularım değişmez. Ben de bu güvensizlik olduktan sonra hiçbir şeyin yararı yok. Ben hep böyle kalacağım. Terapist: şu an aklına gelen bu düşünceler nasıl düşünceler? Hasta gülerek: olumsuz otomatik düşünceler. Terapist: bu tür düşünceler senin davranışlarını nasıl etkiledi? Hasta: başka bakış açısı üretmemi önledi. Terapist: evet. Böylece farklı düşünme ve farklı hissetme olanağını ortadan kaldırdı. Şimdi alternatif düşünce yazmak hakkında ne düşünüyorsun? Hasta: önümüzdeki hafta alternatif düşünce sütununu dolduracağım. Ertesi hafta hastanın getirdiği kayıtlarda alternatif düşünceleri üretebildiği gözlenmiştir. Olumsuz otomatik düşüncelerin sınanması. Olumsuz otomatik düşüncelere karşı daha gerçekçi ve yararlı alternatif düşünceleri ortaya çıkarmada iki yol vardır. Bunlardan biri otomatik düşüncelerin geçerliğini sözel olarak sorgulamaktır. Diğeri ise bazı davranışsal denemeler planlayarak hastanın bunları bizzat deneyerek sınamasıdır. Sözel sorgulama. Burada amaç hastanın kendi düşüncelerini tekrar değerlendirmesini sağlamaktır. Ancak terapist bunu hastaya ders verir tarzda yorumlar katarak ve alternatif düşünceleri sıralayarak yapmamalıdır. Hastanın kendi alternatif düşüncelerini geliştirmesini sistematik ve duyarlı sorular sorarak yardımcı olur. Hastaya şu soruları sorması yararlıdır. 1. Kanıt nedir? Otomatik düşüncelerin doğruluğu ile ilgili kanıtlar nelerdir? Depresyondaki hastaların olumlu bilgilerden çok olumsuz bilgileri hatırladıkları araştırmalar tarafından desteklenmiş bir bulgudur. Diğer önemli bir nokta, nötr ve olumlu bilgilerin olumsuz olarak algılanmasıdır. Bu nedenle terapistin ilk başta hastanın farkında olmadığı karşıt kanıtları çıkarmasına yardımcı olması gerekir. İkinci olarak da olumsuz kanıtların geçersizliği dikkatlice sorgulanmalıdır. 2. Başka ne olabilir? Bazı sorularla hastaya farklı bakış açıları olabileceği gösterilebilir. A. Depresyonda olmadan önce ne düşünürdünüz? Ya da kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir zamanda ne düşünürdünüz? B. Güvendiğiniz bir kişi ne düşünürdü? C. Bir arkadaşınız gelip size bu problemi anlatsa ona ne derdiniz? 3. Bu şekilde düşünmenin yararları ve zararları nelerdir? Bu soru özellikle kişinin kendini eleştirdiği durumlarda da sorulabilir. Bu şekilde düşünmenin ne çeşit davranışlara yol açtığı açıkça gösterilmelidir. Bu şekilde düşünmenin size ne gibi faydası oldu? Böyle düşündükten sonra ne yaptınız? bunun size zararı oldu mu gibi sorular sorulabilir. 4. Ne çeşit bir mantık hatası yapıyorum? A. Bir tek olaya dayanarak bir sonuca mı varıyorum? Genelleme. B. Yalnızca hatalarımı görüp kuvvetli yanlarımı göz ardı mı ediyorum? C. Ya hep ya hiç tarzında mı düşünüyorum? D. Benim hatam olmayan bir şeyde sorumluluk mu yükleniyorum? E. Hemen sonuca mı gidiyorum? Davranışsal denemeler. Alternatif düşüncelerin ortaya çıkarılması tedavide önemli bir aşamadır. Tedavinin diğer aşamasında bunların günlük hayata yansıtılabilmesi yer alır. Bunun için hastalara bazı davranışsal denemeler yaptırılabilir. Kişiler genelde günlük hayatta bazı tahminlerde bulunurlar. Depresyondaki kişiler ise daha sık tahminde bulunurlar. Örneğin, insanlar beni sevmeyecek, kötü hissettiğimi söylersem bana kızar gibi pek çok olumsuz tahminde bulunurlar. Bu tahminlerin doğru olup olmadığı bazı denemelerle hastaya gösterilebilir. Bu denemeler için şöyle bir sıra izlenir. 1. Tahmini veya olumsuz bir düşünceyi belirleyin. Örneğin diğer insanlarla konuşmakta güçlük çeken bir hasta eğitiminin yetersiz olduğunu, konuşacak bir şey bulamadığını ve çoğu zaman aptal durumuna düştüğünü söyleyerek insanlardan uzak duruyordu. Hastanın yaptığı tahmin şöyleydi. İnsanlarla konuşursam herkes ne kadar aptal olduğumu anlayacak. Bana gülecekler ve kendimi kötü hissedeceğim. 2. Bu tahminin doğruluğu ve yanlışlığı ile ilgili kanıtlar var mı? Destekleyen kanıtlar. Tahsilim yeterli değil. Geçen gün bir toplantıda aptalca bazı şeyler söyledim, herkes güldü. Kendimi çok kötü hissettim. Desteklemeyen kanıtlar. Konuşmak için mutlaka çok tahsilli olmak gerekmez. Herkesin benden daha akıllı olduğunu düşünüyorum. Oysa benim de ilgilendiğim bazı konular var. Onlarla ilgili konuşabilirim. 3. Bunu denemek için bir plan kurulur. Hasta ile terapistin kurduğu plan şöyleydi. Hasta tanıdığı birkaç kişiyi eve davet edecekti. Öncelikle onları dinlemeye çalışacak ve güler yüzlü olmaya dikkat edecekti. Ona bir şey sorduklarında söylediklerinin aptalca mı, akıllıca mı olduğuna kulak asmadan cevap verecek, aptalca olan şeylere herkesle birlikte gülecekti. Sohbet ilgilenildiği konulara geldiği zaman fikrini söyleyecekti. 4. Sonuçta ne oldu? Bir hafta sonra hasta planını uygulayıp gelmişti. Umduğundan kolay olduğunu, dikkatini konuşulan konulara verdiği için kendini eleştirmeye vakit bulamadığını ve herkesin toplantıdan memnun ayrıldığını anlattı. 5. Ne öğrendi? Bu denemeden ne gibi sonuçlar çıkardığı sorulduğunda, başta yaptığı tahminin yanlış olduğunu, olumsuz düşüncelerin gerçek olmadığını gördüğünü söyledi. Tuğrul ve Sayılgan, 1995. Olumsuz otomatik düşünceleri sorgulamada temel problemler. 1. Rasyonel cevaplar bir fark yaratmaz. Getirilen rasyonel cevapların hastaya inanmadığı sürece bir faydası olmaz. Bundan dolayı alternatif düşünceleri hastanın kendisinin bulması ve bunlara inanması gerekir. 2. Hastanın düşüncesinden etkilenme. Bazen terapistler hastanın yaşadığı kötü şartlardan dolayı onun depresyonda olmasını haklı bularak hastanın düşüncelerinden etkilenip böyle bir tuzağa düşebilirler. Unutulmamalıdır ki her zor koşulda yaşayan kişi depresyona girmez. Bazı kişiler zor koşullarda bile kendilerine saygılarını, problem çözme becerilerini sürdürüp yaşama olumlu bakabiliyorlar. Nasıl bir düşünce tarzı bu kişilerin olumlu taraflarını sürdürmelerine yardımcı oluyor? Bu durumda terapistin bu önemli soruyu kendisine sorması faydalı olabilir. 3. İmkansızı sorgulama. Bazı gerçekler sorgulanamaz. Bazen terapistin depresif çarpıtma olarak yorumladığı bir düşünce hasta için %100 gerçek olabilir. Bu nedenle hastanın bu görüşünü destekleyen kanıtların neler olduğunu bulmak önemlidir. Bazen olumsuz otomatik düşünceler gelecekle ilgili sorulara dönüşebilir. Hasta için bu soruları yanıtlamak zordur. Örneğin, baş edemezsem ne olur? Bu tip sorular genelde olumsuz çıkarımlara dönüşür. Terapistin görevi, bu çıkarımları algılayıp soruları ifadelere çevirmek ve hastanın baş edebileceği bir şekle getirmektir. Baş edemezsem ne olur sorusunun yerine, baş edemeyebilirim ifadesine inanç düzeyi %100'den bu şekliyle %80 inebilmektedir. Önleyici stratejiler. Depresyon tedavisinde bilişsel davranışçı tedavinin ilaç tedavilerine en önemli üstünlüklerinden biri nüks riskini azaltmasıdır. Terapi sırasında kazandırılan becerilerle gelecek episodlardaki yatkınlık azaltılmaktadır. Bilişsel davranışçı tedavide kalıcı iyileşmenin sağlanması için hastanın işlevsel olmayan sayıltılarının sorgulanarak değiştirilmesi gerekir. Fennell, 1989. Tedavinin son aşamasında işlevsel olmayan sayıltıların tanımlanması ve sorgulanması yer alır. İşlevsel olmayan sayıltıların tanınması. Hasta olumsuz otomatik düşünceleri tanıyıp onları sorgulayarak değiştirme becerisini kazandıktan sonra terapinin bu aşamasında bu düşüncelerin altında yatan işlevsel olmayan sayıltıların ortaya çıkartılması üzerine odaklanılır. İşlevsel olmayan sayıltıların özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Gerçekçi değildir. Örneğin her zaman güçlü olmalıyım. İnancı gerçekçi ve mantıklı değildir. 2. Katı uçlarda ve genellenmiştir. Şartlara göre değişmez, esnek değildir. 3. Kişinin gerçek performansını ortaya koymasını engeller. Mükemmelliyetçi kişilerin kendi kendilerine koydukları yüksek standartlar performans anksiyetesini arttırır. 4. Aşırı uç duygulara neden olur. Bu sayıltılar pişmanlık veya üzüntü yerine depresyon veya suçluluk gibi daha derin duygulara neden olur. 5. Yaşanan günlük deneyimlerle değişmezler. Kişiler gerçekçi olmayan, işlevsel olmayan sayıltıları gerçek olarak kabul ederler ve bunları değiştirme riskini göze alamazlar. Örneğin, insanlara öncelik vermezsen beni sevmezler sayıltısına, tam ters yönde davranma riskini kişi göze alamaz. Örnek, üniversite öğrencisi kız hasta, annesine çok doğal faaliyetlerini bile söyleyemediğini, aldığı en basit eşyaları göstermekten çekindiğini söylüyordu. Bir arkadaşıyla buluşmadan çok önce, nasıl söyleyeceğim, annem ne diyecek, yine sorun çıkaracak diye endişeleniyordu. Bu yüzden annesine söylemeyi erteliyor ve son dakikada söylüyordu. Son dakikada söylemesi annesini genellikle kızdırıyordu. Annenin, niçin daha önce söylemedin tarzındaki eleştirisi karşısında büyük bir suçluluk ve kızgınlık hissediyordu. Terapide uzun bir süre bu durumlardaki otomatik düşünceleri ve otomatik düşüncelere karşı alternatif düşünceler üzerinde çalışıldı. Hasta ilk görüşmelerde alternatif düşünce geliştirmede oldukça zorlanmasına rağmen daha sonraki görüşmelerde kısa da olsa alternatif düşünceler getirebiliyordu. Hastanın görüşmeye getirdiği örnek durumlardan biri şöyleydi. Hasta bir gün okuldan sonra arkadaşlarıyla birlikte kumpir yemeye gidiyor ve eve yarım saat geç dönüyor. Farklı olarak endişe duymayarak ve otomatik düşünceleri olmadan eve geliyor. Annesi, "Niçin haber vermedin?" diyor. O da, "Geç kalabileceğimi düşünmedim." diye cevap veriyor ve olay böylece kapanıyor. Ancak bu cevaptan sonra müthiş bir kızgınlık hissediyor. Hastanın bir diğer görüşmeye getirdiği örnek de şöyleydi. Bir akşam bir arkadaşına gidiyor. Gece arkadaşlarıyla oturmaktan çok zevk alıyor ve daha oturmaya karar veriyor. Eve telefon ediyor. Telefon etmeden önce yine bana kızacak şeklinde otomatik düşünceleri oluyor. Annesi telefonda, "Kaçta geleceğini bilmem lazım," diyor. Hasta o an müthiş bir kızgınlık hissediyor ve annesine de bu kızgınlığını belli ederek, "Tam saat veremeyeceğim ama çok geç kalmam," diyerek telefonu kapatıyor. Hemen sonra, "Eyvah, şimdi eve gidince annemin asık suratıyla karşılaşacağım," diye düşünüyor. Alternatif olarak da, "Tamam, bu olaya canım sıkıldı. Ama kendini suçlu hissedip ya da kızgınlığa kapılarak geceni rezil etme," tarzında düşünüyor. Orada kaldığı sürece gerçekten de rahat oturuyor ve zevk alıyor. Ancak eve gidince suçluluk ve kızgınlık duygusu alevleniyor. Bu örneklerde hastanın alternatif düşünce üretebildiği ve bunların duygularını bir dereceye kadar kontrol edebildiği görülüyor. Örneğin anneye kumpir yemeye gittiğini söyleyebilmesi, başka bir bahane uydurmak yerine ya da geç kalacağını telefon ederek söyleyebilmesi gibi. Ancak suçluluk ve kızgınlık gibi duygularının bir süre ertelense de devam ettiği görülüyor. Bu da bize altta yatan daha temel sayıltının ele alınması gerektiğine dair bir ipucu veriyor. Hastayla bu iki örneğin üzerinde durulduktan sonra kızgınlığın ve suçluluğun devam ettiğini işaret ederek bu konu şu şekilde ele alındı. Terapist. Bu duyguları devam ettiren düşüncelerin neler? Nasıl bir inancın var? Hasta. Biliyorsunuz, cici evlat olmalıyım ya. Hoşa gitmeyen şeyleri yapmamam lazım. Hoşa gitmeyen şeyleri yaparsam bir bahane bulmam, yalan söylemem lazım. Terapist. Yani şöyle özetleyebilir miyiz? Benim kabul edilmem, sevilmem için hoşa gitmeyen hiçbir şeyi yapmamam lazım. Bu konuda hiçbir hata yapmamam lazım. Böyle bir toparlama hastada belirgin bir duygusal tepkiye yol açtı. Yüzünde derin bir hüzün görüldü. Hasta bunun gerçekten temel bir inancı olduğunu anlamıştı. Burada zihinsel anlamanın yanında duygusal olarak anlama da görüldü. Temel sayıltı bu şekilde çıkarıldıktan sonra bu ne derece yerine getirilebilecek bir kural? Gerçek hayatta uygulanabilir mi? Bir başkası bunu uygulamaya kalksa ona ne dersin? Tarzında sorularla bu sayıltı sorgulanmaya başlandı. Beck ve arkadaşları 1983 işlevsel olmayan sayıltıları 3 grupta toplamışlardır. Bunlar başarı, yüksek standartlar koyma, başarı ihtiyacı, kabul edilme, sevilme ihtiyacı ve kontroldür. Olayları kontrol etme, güçlü olma ihtiyacı. Herhangi bir koşulda bu sayıltılar aktive olabilir. Kişi diğer insanların standartlarına ulaşamayacağından, reddedileceğinden veya kontrolün elinden gideceğinden korktuğu için insanlarla yakın ilişkilerden kaçınabilir. Beck ayrıca iki kişilik tipi tanımlamıştır. Bunlar otonomi ve sosyotropidir. Otonom özellikler gösteren kişiler bağımsızlığa ve başarıya önem veren kişilerdir. Sosyotropik özellikler gösterenler ise sosyal bağların zayıflaması, ilişkilerin sonlanması ve reddedilme gibi durumlara aşırı duyarlı olan kişilerdir. Bu şartlar altında sosyotrop kişiler depresyona girebilir. Otonom kişiler de amaçları engellendiğinde ya da başarısızlık söz konusu olduğunda kolaylıkla depresyona girebilirler. Görüldüğü gibi Beck, bu modeliyle belirli kişilik tipleri, yaşam olayları ve belli patolojiler arasında bağlantılar kurmaya çalışmıştır. İşlevsel olmayan sayıltıların ortaya çıkarılması. İşlevsel olmayan sayıltıların ortaya çıkarılması, olumsuz otomatik düşüncelerin ortaya çıkarılmasından çok daha zordur. Bu sayıltılar genel kurallardır, soyutturlar ve gözlenemezler. Bunları ortaya çıkarmada bazı ipuçlarından faydalanılabilir. 1. Tedavi sırasında bir araya gelen ortak düşünceler ve temalar yoluyla tedavi görüşmelerinde veya kayıtlarda hastanın getirdiği otomatik düşünceler ele alınıp incelenerek bunlardaki ortak genel kurallar ortaya çıkarılabilir. 2. Altta yatan işlevsel olmayan sayıltılarda da olumsuz otomatik düşüncelerdeki mantık hatalarına benzer hatalar vardır. Bunlardan yararlanarak işlevsel olmayan sayıltılara ulaşılabilir. Örneğin, benim düşünceme katılmıyorsa her şey biter. Düşüncesinin altında, bir kişiyle her konuda hemfikir olamazsam aramızdaki ilişkinin sürmesi imkansızdır sayıltısı yer alabilir. 3. Geçmiş yaşantılara dayalı olarak bugün gelişmiş inançlar olabilir. Örneğin, küçük yaşta annesi tarafından terk edilmiş bir hasta, çocukken annesinin onu yaptığı bir şeyden dolayı terk ettiğine inanıyormuş. Şu an 40 yaşında olan hasta en ufak reddedilme durumu ile yüz yüze gelince ağır bir suçluluk duygusu yaşıyordu. Dolayısıyla hasta tüm insanların isteklerini yerine getirmezse onu sevmeyeceklerine inanıyordu. Benzer duyguyu, suçluluk, daha önce ne zaman hissettiniz? İlk olarak bu duyguyu ne zaman hissetmiştiniz? Tarzında sorularla geçmiş yaşantılar ve temel inanca ulaşılabildi. 4. Aşırı duyguların araştırılmasıyla bunların altında yatan sayıltılara ulaşılabilir. Örneğin, herkesin kendisini sevmesi gerektiğine inanan bir kişi, en ufak reddedilme karşısında depresyona giriyorsa ya da en ufak kendisine yapılmış hoş bir davranış karşısında aşırı düzeyde sevinç gösteriyorsa, bu duygular araştırılarak temel sayıltıya ulaşılabilir. 5. Aşağı uzanan oklar, downward arrow. Tekniği ile temel sayıltılara ulaşılabilir. Terapist bu teknikte olumsuz duyguyu veya düşünceyi değiştirmek yerine, farz edelim ki bu doğru. Bunun senin için anlamı nedir? Ya da buna benzer soruları tekrar tekrar sorarak temel sayıltılara ulaşılabilir. Örnek: ev arkadaşının kendisiyle eskisi kadar ilgilenmediğini düşünen üniversite öğrencisi bir hasta ile aşağıdaki diyalog geçmiştir. Terapist: peki, Diyelim ki ev arkadaşın senin eskisi kadar ilgilenmiyor. Sence bunun anlamı ne? Seni bu kadar üzen nedir? Hasta. Bilmiyorum. Beni eskisi kadar sevmemesi olabilir. Terapist. Peki seni eskisi kadar sevmezse ne olur? Hasta. Benden giderek uzaklaşır. Terapist. Peki senden giderek uzaklaşırsa ne olur? Hasta. Yalnız kalırım. Terapist. Diyelim ki yalnız kaldın. O zaman ne olur? Hasta. Hiçbir işimi tek başına yapamam ve mutsuz olurum. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi tekrarlayan sorularla temel inançlara ulaşmak mümkün olabilir. İşlevsel olmayan sayıltıların değiştirilmesi. Temel işlevsel olmayan sayıltılar tespit edildikten sonra bunların değiştirilmesi aşamasına gelinir. Temel sayıltıların değiştirilmesinde kullanılan teknikler aşağıda sıralanmıştır. 1. Bu sayıltı ne kadar gerçekçi? Gerçek hayatta uygulanabilir mi? Kişinin bu kuralı ne derece yerine getirebileceği ve yaşam koşullarına ne kadar uyduğu sorgulanır. 2. Bu sayıltının yararları ve zararları nelerdir? Bu kural hastaya neler kazandırıyor ve neler kaybettiriyor? Bir liste halinde sıralaması istenir. Hayatta ulaşmak istediği amaçlara ulaşmada bu kuralın yardımı olabilir mi? 3. Bu sayıltılar nereden geliyor? Erken yaşam olaylarına dayanıyorsa, şimdiki yaşam koşullarına uymadığı gösterilebilir. 4. Bu işlevsel olmayan sayıltının alternatifi ne olabilir? Bunun yerine daha farklı gerçekçi inanç ve kuralları olabilir mi? Örnek: kendimi ne kadar kötü hissedersem hissedeyim, her şeyle tek başına mücadele etmeliyim. İnancı olan bir hastaya, kendisi için daha gerçekçi ve uygulanabilir olan bir başka alternatif kural getirmesi istendiğinde, ben bir insanım, benim de yardıma ihtiyacım olabilir. Problemlerle mücadele etmek güzel ama hepsiyle tek başıma ben mücadele edemem gibi alternatif bir düşünce getirdiği gözlendi. Olumsuz otomatik düşüncelerle olduğu gibi işlevsel olmayan sayıltılardaki değişimler de davranışsal denemelerle sınanmalı ve pekiştirilmelidir. Temel işlevsel olmayan sayıltısına ters gelen davranışlarda bulundurularak bunların sonuçlarının görülmesi sağlanır. Örneğin, yardım istemenin çok zor olduğuna inanan bir hastaya, evde ve işte ihtiyacı olmadığı halde yardım istemesi yönünde bir ödev verildi. Hasta bir hafta süreyle bunu uyguladığında bu durumun beklediği gibi kötü sonuçlara yol açmadığını görmüş ve insan ilişkilerinde düzelme gözlenmişti. Gerilemeler. Tedavi süresince hastalara bilişsel davranışçı teknikler öğretilerek depresyonla baş etme becerileri kazandırılmaktadır. Hastalara depresyonla mücadele sırasında bazı güçlüklerle ve tedavide zaman zaman bazı gerilemelerle karşılaşabilecekleri anlatılmalıdır. Böyle durumların doğal olduğu ve öğrendiği yöntemleri sınaması için birer fırsat olduğu söylenebilir. Tuğrul ve Sayılgan 1995. Tedavinin son aşamasında görüşmelerden neler öğrendiği, bazen yaşam sorunlarıyla karşılaşabileceği, ölüm, boşanma, emeklilik, çocukların evlenmesi gibi. Bu gibi durumlarla nasıl baş edeceği ve kendini depresif hissettiğinde öğrendiği yöntemlerden faydalanabileceği konuşulmalıdır. Feynel 1989. Depresyonda bilişsel davranışçı tedavinin etkinliği. Literatürde depresyonun tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin kısa ve uzun süreli sonuçları ve etkinliği ile ilgili karşılaştırmalı çok sayıda araştırma yayınlanmış ve halen de yayınlanmaktadır. Tedavinin hemen sonrasındaki sonuçların değerlendirildiği çalışmalar, bilişsel davranışçı terapinin en azından trisiklik antidepresanlar kadar etkin olduğunu göstermektedir. Feynel 1989 ve Blackburn, Davidson ve Kendall 1990. Uzun süreli etkinliği ile ilgili yapılan 3 ayrı izleme çalışmasında antidepresan ilaçlara göre nüksün önlenmesinde bilişsel davranışçı terapinin daha etkin olduğu saptanmıştır. Kovic ve Erk 1981, Simons ve Erk 1986 ve Blackburn, Aysen ve Bishop 1986. Dobson'ın 1989'da yaptığı 28 ayrı araştırmanın karşılaştırıldığı bir meta analiz çalışmasında bilişsel davranışçı terapinin davranışçı psikodinamik, yöneltimci olmayan ve diğer terapi türlerine göre anlamlı düzeyde etkili olduğu bulunmuştur. Literatürdeki birçok çalışma depresif hastaların bilişsel davranışçı terapiden yanıt aldıklarını gösterirken bazı depresif hastaların bu terapiden etkin yanıt alamadıkları da bir gerçektir. Fennell, 1989. Özellikle şiddetli depresyonlarda ilaç tedavilerinin daha etkin ve daha hızlı tedavi edici etkileri olduğu bulgulanmıştır. Elkin ve Ark, 1989. Şiddetli depresyonlarda, özellikle intihar riskinin yüksek olduğu durumlarda, farmakoterapi ve elektrokonvülsif tedavinin uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır. Diğer taraftan, bilişsel davranışçı terapinin kronik depresyonun tedavisinde ve nüksü önlemede üstünlüğü çalışmalarla gösterilmiştir. Craig ve Debson, 1995. Yeterli sayıda araştırma sonuçları depresyonun tedavisinde farmakoterapi ve bilişsel davranışçı terapinin birlikte kullanımının sadece farmakoterapiden veya sadece psikolojik tedavilerden de daha etkin olduğunu göstermiştir. Craig ve Dobson, 1995 ve Elkin ve Ark, 1989. Bu araştırma sonuçları göz önüne alındığında, farmakoterapi ve bilişsel davranışçı terapinin birlikte kullanımının depresyonun tedavisinde etkin stratejilerden biri olarak kabul edildiği sonucuna varılabilmektedir.